Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 15 Ekim 2021 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Haftanın son iş gününde, güneşli bir cuma gününden, başkent Ankara'dan dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu ve düşüncelerinizi, isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ilk bölümünde Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda olacak. Fatiha suresinde bahsi geçen kendilerine nimet verilenler ve gazaba uğrayanlar kimler ve Kur'an-ı Kerim'de sıkça bahsedilen kurtuluşa ermek ve namaz kılmak arasında nasıl bir ilişki var? Kıymetli hocamızdan bu soruların yanıtlarını alacağız. Efendim, ikinci bölümde yayınımıza sağlık haberleri köşemizde devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, dünyadan ve Türkiye'den derlediğimiz sağlık haberlerini aktarmak üzere telefonumuzun diğer ucunda olacak. Güne Bakan başladı, sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle devam ediyoruz.
Sana olan duygularım bir bilebilse, anlatabilse belki severdim. İçimdeki hasretini bir duyabilse, anlayabilse belki benimdim. Sana sevdim diyemem, yalan yalan yalan yalan, vallahi yalan, inan ki yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman duman duman duman, hasretim tüter içimde yanar. Ah ne yar yar, yine başımda sevdan. Ah le yar yar, geceler kara zindan. Ah le yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Ah le yar yar, yine başımda sevdan. Ah le yar yar, geceler kara zindan. Ah le yar yar, bir parçacık canım kaldı onu da sana. Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki. Sana sevdim diyemem, yalan yalan yalan yalan, vallahi yalan, inan ki yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman duman duman duman, hasretin tüter içimde yanar. Ah le yar yar, yine başımda sevdan. Ah le yar yar, geceler kara zindan. Ah le yar yar, bir parçacık canım kaldı onu da sana. Ah le yar yar, yine başımda sevdan. Ah le yar yar, geceler kara zindan.
Kur'an ve hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımız Kur'an ve hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız şu anda telefon hattımızda. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, selamünaleyküm.
Ve aleykümselam, sağolunuz.
Hayırlı cumalar olsun.
Hayırlı cumalar kıymetli hocam. Hocam sizlerle Fatiha suresini konuşmaya devam ediyorduk fakat süremiz yetmiyor maalesef bu sureyi anlatmaya. Bu hafta da kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz ve bu hafta neticelendireceğiz suremizi. Kur'an-ı Kerim biz Müslümanlar için en büyük rehber ve Fatiha suresi de Kur'an-ı Kerim'in en başında geliyor. Sırat-ı müstakim, kendilerine nimet verilenler ve gazaba uğrayanlar kimler ve Kur'an-ı Kerim'de sıkça bahsedilen kurtuluşa ermek ve namaz kılmak arasında nasıl bir ilişki var? Bunları konuşmak istiyoruz sizin de. Buyurunuz hocam.
Peki, teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki hafta İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz niyazını Cenab-ı Hakk'a nasıl Fatiha suresinde yakardığımızı konuştuk.
Evet.
Şimdi akabinde artık Cenab-ı Hakk'ı yücelten ifadeler veya Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü ifade eden bu girişteki ayetlerden sonra şimdi kulun taleplerini içeren tarafa geçiyoruz Fatiha suresinde. Yani ihdina sıratan müstakim demekle ya Rabbi bizi sıratı müstakime ilet. Hani daha önce dedik ki Fatiha kul ile Cenab-ı Hak arasında bir iletişim. Kutsi hadiste Cenab-ı Hak قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي, ben namazı kulumla aramda taksim ettim.
Evet.
Ki bu Fatiha'da gerçekleşiyor bu taksim. İlk ayetlerde Rabbini tazim eden, onun azametini, büyüklüğünü, kibriyasını ikrar edip kendi kulluğunu, fakrunu, zaruretini, çaresizliğini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dile getiren kul, şimdi Cenab-ı Hak'tan artık talepte bulunmaya, duada bulunmaya başlıyor. İhdina sıratan müstakim. Bu ne demek? bizi sırat-ı müstakime ilet ya Rabbi. Hatırlıyorum bir müftedi, yani Müslüman olmuş birisi, ilk Müslüman olduğu geceyi anlatırken artık İslam'la ilgili öğrendikleri o kadar bir noktaya gelmiş ki, böyle bardağı taşırırcasına dediğimiz o nokta, ve kendisini sokaklara bırakmış. Gece vakti dolaşıyor. Artık çık kabuğunu kırmak üzere, hidayete adım atmak üzere, iyice sıkıldığı, sıkıştığı bir anda, çünkü zor bir şey, doğup büyüdüğünüz, hak sandığınız, gerçek sandığınız bir dinden veya işte yozlaşmış, bozulmuş bir din diyelim, hakka adım atacaksınız ama orada sevdikleriniz var, anneniz, babanız, insanlar, çevreniz, siz ise farklı ama hak olduğunu değerlendirdiğiniz, aklettiğiniz bir başka dünyaya adım atıyorsunuz. Tabii bu önemli bir karar. Tam o zorlandığı anda diyor ki, kendimi yere bıraktım. Böyle Müslümanlarda gördüğü, gözlemlediği o secde hali var ya, kulun evet, Cenab-ı Hakk'a irtibat kurduğunun çok belli olduğu bir hal. Ayette Cenab-ı Hakk'ın vasicud vakterib, secde et ve yakınlaş dediği bu
Allah'a
ayette
en yakın olduğumuz an secde anı.
Allah, Hazreti Peygamber'in en yakın olduğumuzu söylediği bir an. Secdeye atmış kendisini. Tabii namazda ne okunur, ne okunmaz, bunları bilmiyor esasında. O esnada ona sordular ki, sen secdede ne yaptın yani? Ne ettin orada? Bildiğin bir dua mı okudun? Yoksa hani spontane mi gelişti? Dedi ki, ben secdeye varınca o sıkışmış, o artık adım atmak üzere iyice zorlanmış bir halde, Allah'a dedim ki, oh my God, ey Tanrım, guide me, bana hidayet et, bana yolumu göster. Yani benim bu artık sıkıştığım, adım atmak istediğim hak, değerlendirdiğim gerçekten buysa, beni sakın yanıltma, bana yolunu göster. Şimdi bilahare diyor, öğrendi ki meğer Müslümanlıkta biz namazda her zaman aynı duayı yapıyormuşuz. Biz her vakit huzura çıktığımızda, ey alemlerin Rabbi diyoruz, bize yolumuzu göster. İhdinas sıratal müstakim. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiğine göre, bizler hakkı arayan, aramaya namzet bir fıtratımız var. Merakla besleniyor, gözlemle, ondan sonra kulakla veri topluyor. Bunları değerlendiriyor. Varlıktan var edicinin büyüklüğüne, azametine yol bulabiliyor. Ama kulun bu kullandığı süreçler, yani Cenab-ı Hakk'ı Rabbini ararken, sahibini ararken kullandığı bu süreçlere eşlik eden bir başka süreç daha var. O da yine kulun fıdratında Rabbi ile iletişim kurabildiği dua dediğimiz süreç. Yani siz bir yandan araştırıyorsunuz gerçek nedir diye, bir yandan da elinizi açıp, ey alemlerin Rabbi, ey beni yaratmış bulunan kudret, bana yolumu göster, bana hakkı bulmamı, dosdoğru bir şekilde bulmamı sağla. Bu öyle bir doğru dua ki bütün referanslardan yalıtılmış, kişinin kendi sahibine yönelttiği bir dua. Yani şöyle düşünün, şu an dünyanın çeşitli coğrafyalarında pek çok insan var, farklı ortamlarda doğmuş, büyümüşler. Onların hepsinin rahatlıkla, hiç tabirimi caiz görün, gocunmadan, hiç efendim bir başkasının referansına, kültürüne, coğrafyasına bağlı diye hiç böyle yabancılık çekmeyeceği biçimde bir dua. Diyorsunuz ki, ey Rabbim, bana yolumu göster. Halbuki bilirsiniz, Hristiyanlar kendi dinlerine çağrılırken diyorlar ki, sen de ki, ey Mesih, evet, ben sana sığınıyorum. Şimdi bakın, burada bir referans var. Sizin haricinizde onun sizi duyduğuna ve ona sığınmanız gerektiğine dair bunları öteki sizin önünüze sunuyor. Ama İslam'ın bize öğrettiği, Cenab-ı Hakk'ın bize her namazda söylettiği şey, beni yaratana diyorum ki, ya Rabbi, bana yolunu göster. İhdina sıratal müstakim. Bunu herkes söylemekte tereddütsüz, rahatlıkla söyler. Der ki, ey Rabbim, ey gökleri yeri beni yaratan, ihdina sıratal müstakim. O bakımdan biz hakkı bulmayı, sırat-ı müstakimi bulmayı elbette aklederek, araştırarak, hem ayetleri hem kevni ayetleri, bunlarla memuruz. Zaten yaratılışımızın böyle bir potansiyelde olması da böyle bir sorumluluk sahibi olduğumuzu gösteriyor. Hı hı. Ama ayrıyeten o var eden kudretin bizi gördüğüne, bildiğine dair, çünkü madem ki yaratmış ve hali hazırda yaşatıyor, ihtiyaçlarımızı gideriyor, onunla bu kısa köprüyü de kuruyoruz. İhdina sırata müstakim. Ya Rabbi, bana dosdoğru yolu göster. O sırat-ı müstakime beni ilet ya Rabbi. Benim çabalarım, gayretim, ondan sonra araştırmalarım kafi gelmeyebilir, yetersiz olabilir. Ondan sonra ama sen ne olur beni al, dosdoğru yoluna ilet. Evet. Bu kulun artık Cenab-ı Hak'tan talepte bulunduğu bir ayet-i kerime. Şimdi yukarıdan aşağı bakarsanız geldik kulun talebi diye önümüze ne ekmek çıktı, ne yemek çıktı, ne evlat çıktı, ne mal çıktı, ne mülk çıktı. Ne çıktı? Sırat-ı müstakim çıktı. Dostum, o zaman dostum. Madem ki huzurunda kulunu böyle bir niyazı öğreten Cenab-ı Hak, ona ilk talep olarak birinci sırada sırat-ı müstakimi talep etmeyi öğretmişse, bunun bir anlamı, tek bir anlamı var. O da bu hidayet dediğimiz, yani sırat-ı müstakimin ihdina, hidayet talebi en değerli şey olsa gerek. O yüzden Allah Azze ve Celle dedi ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Onlar hidayeti böyle para gibi harcayıp karşılığında dalaleti satın aldılar. Onların ticaretleri kârlı olmadı. Şu anda en değerli şey kulun sonsuz hayata doğru yol alacağı bir istikamet üzere olmasıdır. Bunu öğrenmesi ve bunu yaşamaya muvaffak olmasıdır. Çünkü bu ona hem dünyada hoş bir hayat yaşatır, hem de ahirette sonsuz bir gelecek oluşturur. Evet. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. O zaman demek ki biz kendimiz dua yapınca ilk sıraya bir dünya şey koyuyoruz. Yani çoğu bunların dünyaya dair şeyler oluyor. Allah Azze ve Celle bize dua öğretmiş. İlk sıraya koyduğu şey İhdina sıratan müstakim. Ya Rabbi, beni dosdoğru yola ilet. Sırat-ı müstakime ilet. Bu bizim Allah Azze ve Celle'den talebimiz, niyazımız. Her vakit huzuruna geldiğimizde olmazsa olmaz ısrarla istediğimiz şey bizim ayaklarımızı kaydırmaması, sırat-ı müstakimden bizi ayırmaması, dalalete her ne kadar meyleden yanımız, günahlarımız çok olsa da bizi mağfiret etmesi, bağışlaması, tekrar sırat-ı müstakiminde tutması için her vakit huzuruna geldikçe tekrar ettiğimiz bir dua. Diyebilirim ki bu duaların hası, duaların en alası. Yani tabirlerim belki bazen çok avami oluyor, mazur görün ama hani dikkat çeksin diye söylüyorum. Tabii. Bu çok önemli bir dua. İhdina sıratal müstakim. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakime ilet. Sonra sırat-ı müstakimin tarifine geçiyoruz. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimette bulunduğun kimselerin sıratı. Sırat yol demek. Allah Azze ve Celle'ye kulu taşıyan, götüren yol. Bu yolda nasıl bir yolmuş? Müstakim bir yol. Bu yol düz bir yol. Kuldan başlıyor ve Allah Azze ve Celle'de, Allah Azze ve Celle'ye vardırıyor. Allah Azze ve Celle'ye iletiyor. Bilirsiniz geometride iki nokta arasında doğru vardır. Hatta doğrunun tanımı iki nokta arasındaki en yakın yoldur diye tarif edilir. Doğru böyle tarif edilir. Allah Azze ve Celle de kullarına vaat ettiği, kullarını kendisine çağırdığı هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ elçisini gönderip Allah'a çağırdığı bu yolu müstakim bir yol olarak tarif etmiş. Yani dosdoğru. Bu demek ki kuldan başlar ve Allah'a kulluğa, arada başka herhangi bir ilah, Cenab-ı Hakk'ın ortağı, şusu, busu, bunlar asla, onlar batıl dinler. O yüzden batıl dinlerde üçüncü nokta başlar, dördüncü nokta başlar, beşinci, altıncı sayısı artabilir. Ama ne kaybedilir? Müstakim. Dosdoğru olan yol kaybedilir. O yüzden Cenab-ı Hak şeytanın, Allah Azze ve Celle'nin dinini müstakim olmaktan çıkarmaya and içtiğini bize haber veriyor.
Kıymetli hocam, hani birbirimize de dua ederiz ya, Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın diye.
Amin, elbette. Evet. Ne kadar güzel bir dua ve Kur'an'dan almış ruhunu ki en değerli varlığımız Cenab-ı Hakk'ın bize hidayet ettiği sırat-ı müstakim. Şimdi bu sırat-ı müstakimi Cenab-ı Hak dedi ki, şeytan diyor ki لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ, senin müstakim yolunun üzerine oturacağım. Hı hı. Yani ben kulların sana o müstakim yol, o dosdoğru yol üzerinden sana varmalarını engellemek için önlerine çıkacağım. Yolun üzerine oturacağım. Sana varmalarına mani olmaya çalışacağım. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, önlerinden varacağım. Sağlarından onlara, sağlarından çekeceğim. Sollarından ve arkalarından, dikkat ederseniz bütün yönler anılmış. Bu bütün yönlerden kişinin zorlanması söz konusu olacak. Yani sırat-ı müstakime adım attık, başladık. Hı-hı. Şeytan önden engellemeye, gitmediye, karşı durmaya. Eğer oradan başaramazsa sağdan gelip sağdan söylemlerle, yani görünürde iyi gözüken söylemlerle sağdan onu sırat-ı müstakimden çekip almaya çalışacak. Oradan başaramazsa geriden bunu çekiştirmeye, ilerlemesini engellemeye, durdurmaya çalışacak. Öyle olmazsa soldan yaklaşıp bu kez sola doğru saptırmaya, yine sırat-ı müstakimden çıkarmaya. Geometrik bir tabirle bütün yönler üzerinden kişinin zorlandığı bir süreç anlatılıyor ayette. Hem Cenab-ı Hakk'ın sırat-ı müstakimi geometrik anlatılmış, hem şeytanın bu sırat-ı müstakimden kişiyi zorladığı bütün yönler aynı şekilde geometrik biçimde anlatılmış. Manası ne?
Evet.
Manası, kişi eğer sırat-ı müstakime niyet ederse Allah Azze ve Celle onu şeytan üzerinden test eder. Şeytanın varlığının bir hikmeti kulun bu süreçlerde fitneye uğraması, zorlanması. Yani pamuk ipliğiyle mi bağlı sırat-ı müstakime? Herhangi bir karşılığında bir fayda görürse o fayda ile razı olacak ve sırat-ı müstakimden vazgeçecek mi? Yoksa sırat-ı müstakimi, Allah'a giden bu hidayeti en değerli varlığı bilip uğrunda her ne pahasına, önden, arkadan, sağdan, soldan, hayatın bütün koşullarında ne denli zorlanırsa zorlansın. Bu bazen mali olur, bazen kariyer ile karşısına bir fırsat çıkar. Onu hidayetten, Allah'ın yolundan alıkoymaya. Bazen bir eş, bazen efendim çok bir sevdiği arkadaşı olur, çevresi olur. İnsanları Allah Azze ve Celle imanla birlikte fitnelere uğratır. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar sandı mı ki biz iman ettik diyeceğiz, Allah Azze ve Celle onları öylece bırakacak, hiç sınamayacak. O bakımdan sırat-ı müstakime çıkmak ayrı bir şey, sırat-ı müstakimde kalmak o da ayrı bir şey. Sürdürülebilir olması. O yüzden her huzura geldiğimizde Cenab-ı Hakk'a ihdina sırat-ı müstakim. Nasıl bir sırat-ı müstakim? Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. O kendilerine nimette bulunduğun kullarının yolu. Onlar nasıl bu sırat-ı müstakim üzere sebat ettilerse, ya Rabbi bize de öyle nimette bulun. Yani bizi de destekle. Bizim ayağımızı kaydırma. Hayatın içerisinde çeşitli göz alıcı, efendim insanın dikkatini çeken, meylini oluşturan çeşitli durumlara düştüğümüzde, ya Rabbi sen bize destek ol, sen bizi sırat-ı müstakim üzere tut. Tıpkı o kendilerine nimette bulunarak sırat-ı müstakim üzere kalmalarını ve hayatlarını böylece tamamlamalarını yaşattığın kullarınınki gibi olsun. Böyle deyince onların yaşadığı ve onların kendilerine Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı bütün nimetlere dair başlıkların hepsini ifadenin içerisine almış oldu. Dolayısıyla biz hangi nebinin, ister Hazreti Eyyub aleyhisselam olsun, ister Hazreti Yakup aleyhisselam olsun, ister Hazreti Süleyman aleyhisselam olsun, bunların hayatlarında gördüğümüz Cenab-ı Hakk'a kulluklarını sırat-ı müstakim üzere tutmak için yaşadıkları her ne nimetler ve koşullar varsa hepsini bir anmış oluyoruz. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Biz de buna aday olduk. Kendimizi buna Allah Azze ve Celle yolunda adadık. Ve belli ki aynı kararlılıkla ve sorumlulukla Cenab-ı Hakk'ın bizi bu süreçlerden muvaffak kılmasını diliyoruz. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Ama korkularımız var. Gayril mağdubi aleyhim. Çünkü evet. Cenab-ı Hakk'ın bu sırat-ı müstakime çıkardığı, kendilerine beyinatı, hakkı indirdiği, öğrettiği halde bu sırat-ı müstakimden bir zaman sonra vazgeçen ve şeytanın kendilerini dünyevi bazı şeylerle çeldirdiği, böylece sağdan sapan yahut vazgeçip yoldan ayrılan yahut yoldan çıkan veya geri dönen veya sola sapan bu yönlerden herhangi biriyle, yani kimi dünyevi bir mal ile yahut bir sevgili ile yahut bir kariyer ile yahut başka bir sebep ile Allah Azze ve Celle'nin vaadinden kopup kendi meylini dünyada, kendi hevesini ve geleceğini dünyada arayanlar. Bunlar yoldan çıkanlar. Bunları Allah Azze ve Celle iki türlü tarif etti. Sıra gayril mağdubi aleyhim, bir gazap ettikleri var Cenab-ı Hakk'ın. Veleddalin, bir de dalalete sapmış olanlar. Gazap ettikleri Cenab-ı Hakk'ın, bunu ilk sırada andı. Ayette mesela bir örneğini görüyoruz Cenab-ı Allah. Dedi ki وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ. Allah'ın kendilerine gazap ettiği, onlardan bazılarını maymunlaştırdığı, bazılarını domuzlaştırdığı gazabı Cenab-ı Hakk'ın gelince, böyle azaba uğrattığı geçmişte gazaba uğratılmış kimseler var. Bunlar ehli kitabın bir kısmı olarak Yahudilerden bildiğimiz yahut örnek olarak söylüyorum dalalete, Cenab-ı Hakk'ın birliğini Hazreti Mesih'ten öğrendikleri halde zaman sonra Hazreti Mesih'i ilahlaştıran, artık ona Cenab-ı Hakk'a yakarır gibi dua eden, çağrıda bulunan, onu Allah Azze ve Celle'nin oğlu, Cenab-ı Hakk'ın şeriki gören, böylece teslise yol bulan, dinlerini yozlaştırmış bulunan, bunlar da dalalette olanlar. Biz Allah Azze ve Celle'den hidayeti talep ettiğimiz kadar bizi hidayet üzere sabit kılmasını da talep ediyoruz. Bitti burada Fatiha. Veleddalin, evet. Amin diyoruz. Peki amin. Ne talep ettik? Yani Cenab-ı Hak bize her vakit namazda huzurda bulundurup bize aramızda taksim ettiği bu ibadeti, bu kulluk ilişkisini bize layık gördüğü en güzel talep ve sığınmayla bitirdi. Demek olur ki bunlar bir kul hakkında gerçekleşirse işte o kul Allah'ın nimetine ermiş ve buna muvaffak olmuş demektir. Ve bu dikkat ederseniz nerede yaşanıyor? Bu sıralı bir şekilde okuduğumuz ayetlerdeki bilinç nerede tekrarlanıyor? Namazda tekrarlanıyor. Evet. O bakımdan bir kimse namazda efendim hamd ile başlar ve Allah Azze ve Celle'den hidayet talebiyle ve dalalette bulunmaktan ona sığınarak bu sıralı kulluk düşüncesini yaşamaya devam ede Allah Azze ve Celle'nin felah bulduğunu, kurtulduğunu haber verdiği kimselerden olmaya namzet olur. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. O müminler kurtuluşa erdiler. Ama kim onlar? Onlar ki namazlarında huşu üzere bulunan, hamd ederken hamd bilincini tazeleyen, Rahman ve Rahim derken Cenab-ı Hak'tan ümidini tazeleyen, Allah Azze ve Celle'den gayrısına kulluk etmeyeceğini, ondan gayrısından yardım dilemeyeceğini ifade ederken Allah Azze ve Celle'ye mutlak bağlılığını yineleyen ve sonra bu hidayet ve istikamet üzere kalabilmeyi Cenab-ı Hak'tan dileyen, dalalete düşmekten de korkan bir bilinci sürekli tekrar ediyoruz. Evet. Dilerim Allah Azze ve Celle bunu sözde lisanımızla değil, kalbimizin de buna eşlik ettiği, böylece bizi felaha, hayya alel felah, kurtuluşa taşıyan namazları kılabilmeyi Cenab-ı Hak bize müyesser kılsın inşallah.
Biz de bu güzel duanıza amin diyoruz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Bugün sizinle Fatiha suresinin anlamını neticelendirdik. İnşallah haftaya başka bir konuyla devam edeceğiz.
İnşallah efendim.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek dileğiyle.
Teşekkür ederim. Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir bizlerle birlikteydi. Fatiha suresini bu hafta tamamlamış olduk. Haftaya başka bir konuyla devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Hani derler sevda masal, yaşananlar hepsi hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Saymadım ki kaç gün oldu, ne sesin var ne nefesin. Belli kalmamış hevesin, boş ver. Yalan dünyada aşkı buldum, sandım ki yâre kavuştum. Gel gör ne hallere düştüm, boş ver. Hani derler sevda masal, yaşananlar hepsi hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Boş ver. Hani derler sevda masal, yaşananlar bir bir hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Boş ver. Gökyüzünde turna olsam, uçsam uçsam durmadan uçsam, arada dünyaya baksam, boş ver. Bana ne söylense boştur, anlamam ki aşk nice iştir. Gayrı bundan sonrası güçtür, boş ver. Hani derler sevda masal, yaşananlar hepsi hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Boş ver. Hani derler sevda masal, yaşananlar bir bir hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Boş ver. Boş ver.
Sağlık haberleri.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz Güne Bakan devam ediyor. Efendim, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan şu anda telefon attığımızda. Sayın Karaaslan, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Dünyadan ve Türkiye'den sağlık haberlerini konuşacağız sizinle. Yine yoğun bir haftaydı. Bu hafta sağlık alanında neler yaşandı? Bunları konuşacağız. Evet, neler aktaracaksınız bizlere? Sizi dinliyoruz.
Sevgili Mustafa, sağlık gündemimizde yine ilk sırayı COVID-19 salgını dünyada ve Türkiye'de gündemimizde bu yer alıyor. Salgına ilişkin baktığımız zaman üstünden yaklaşık 2 yıl geçiyor olacak Aralık ayı itibariyle. Bazı ülkelerde toplumsal bağışıklanmanın sağlanmasında en önemli güç olan aşılamada çok ileri bir seviyeye gelindi. Buna istinaden de bazı ülkeler tedbir kararlarında bir takım rahatlamalar giderken bazı ülkelerde ise vaka sayıları hızla artış göstermeye başladı. Rusya'da olduğu gibi ve buna ilişkin de tedbirler sıkılaştırılmaya başlandı. Hemen sıcak bir gelişmeden örnek vereceğim. Belçika'nın başkenti Brüksel'de sosyal hayatta pek çok alana erişimde güvenli kod belgesi, COVID belgesi isteneceği açıklandı. Karara göre Belçika'daki federal bölgeler halkın aşılarının tam olduğunu gösteren ya da 48 saatte PCR testi yapılarak negatif sonucu elde ettiklerini gösteren bu belgeyi isteyecekler. Nereye girerken istenecek? 50 kişiyi geçen iç mekanlar, 200 kişiyi geçen dış mekanlarda bu belge istenecek. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir takım uygulamalar olmuştu. Onlar da bazı eyaletlerdeki işletmeler, iş yeri sahipleri çalışanlarına COVID-19 aşılarında tam doz uygulamasının zorunlu olduğunu, aşı yaptırmayanların da işten çıkarılacağı yönünde bir açıklamada bulunmuşlardı. Hemen sıcak bir gelişme olarak ABD Başkanı Biden'dan dün açıklama geldi. Bu tür çalışmaların aşı mecburiyetinin işe yaradığını, 6 hafta içerisinde %47 oranında yeni vakalarda bir düşüş olduğunu söyledi ve Çalışma Bakanlığı tarafından da yakın bir zaman içerisinde bir iş yerinde 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin aşı zorunluluğu uygulaması için bir karar yayımlanacağı yönünde bir değerlendirmesi oldu. Peki Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de Eylül ayı ile Ekim ayını kıyasladığımızda Mustafa, Eylül ayında ortalama günlük vaka sayısı 25 bin bandında seyrediyordu. Ekim ayında ise bu band daha da yükseğe çıkarak 30 binler civarında buldu. Dün itibariyle vaka sayılarına baktığımızda yine 30.709 kişinin testi pozitif çıktı. Maalesef 203 vatandaşımız yine hayatını kaybetti.
Evet, yoğun bakımda yatan hastalarımızın da bir kısmı, hatta yarısı 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor.
Evet,
yine bir açıklama yapıldı.
Aynen öyle, hemen ona vurgu yapacağım ama ondan öncesinde bunu hemen destekleyen bir ifadeden bahsedeceğim. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı Türkiye'de şu anda dün itibariyle %75,60 olarak açıklandı. Bilim insanları salgının başlangıcında Türkiye için de %70-80 gibi bir oran veriyorlardı bağışıklığın sağlanması için. Evet, şu anda biz Türkiye olarak bu orana sahip olduk ama biz savaşı kazanmış değiliz. Hala vakalarımız çok yüksek. Çünkü hemen belirtelim, öncesinde aşı olmuş olan kişiler için artık rapel doz dediğimiz üçüncü dozun da yapılması lazım. Yani tam doz aşılama artık iki dozdan oluşmuyor, özellikle ilk olanlar için. Üçüncü doz aşılarında yapılmış olması gerekiyor. O yüzden Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Sayın Tevfik Özlü de bunun altına çizdi. Delta varyantı Türkiye'de de etken, buna vurgu yaptı. Bulaşma hızı daha fazla olduğu için artık toplumun %90'ından fazlasını tam doz aşılı hale getirmemiz gerekiyor ki pandemiyi kontrol altına alabilelim dedi. O yüzden herkesin çok hızlı bir şekilde aşılamalarını yaptırmaları gerekiyor. Buradaki en önemli vurgulardan birisi senin de söylediğin şeydi. Salgının başında vakalar en çok 60 ve 65 yaş üstü olan, kronik rahatsızlığı olan bireylerde görülürken artık bu gruplarda da aşılama yapıldığı için genç nüfusta görülmeye başlandı. O yüzden bir an önce genç nüfusun çok hızlı bir şekilde aşısını yaptırmış olması büyük önem taşıyor. Hemen buna istinaden üniversiteler açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada da bunlara değindi. Bilim kurulu gençler üzerindeki salgının etkisi, salgının mevcut seyri, aşı programı ve yerli aşı üzerine bir araya gelmişti. Sayın Fahrettin Koca yeni vakaların sayılarının bu denli yüksek olmasının önümüzdeki günlerde vefat sayıları ve yoğun bakımlara yansıyacağını söyledi. Ve hemen senin dediğin vurguyu yaptı. Şu an aktif vakaların yaklaşık %40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Üniversitelerinde açıldığına ve peş peşe artık örgün yüz yüze eğitimin devam ettiğini hatırlatarak üniversite öğrencilerini de bu grupta çok fazla vaka görüldüğüne işaret ederek bir an önce aşılarını yaptırmaları gerektiği yönünde Sayın Fahrettin Koca bir çağrıda bulundu. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı şeklinde Mustafa.
Evet, çünkü hiçbirimiz yeniden kapanmayı istemiyoruz. Esnaflarımız dükkanlarını kapatmasınlar, öğrenciler yüz yüze eğitime devam etsinler. Çünkü çok zor süreçlerden geçtik, aynısını yaşamak istemiyoruz.
Kesinlikle bir ülkeyi bunu her birimiz biliyoruz ki bir ülkeyi kalkındıran, aydınlatan en önemli iki kriter vardır. Bunlardan birisi ekonomi, bir diğeri ise eğitimdir. O yüzden bunu geçtiğimiz dönemlerde birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye olarak biz de tecrübe ettik. Bedelleri ağır oldu, esnafımız çok büyük sıkıntı yaşadı, çocuklarımız yüz yüze eğitimden mahrum kaldı. O yüzden bunları bir daha tecrübe etmeyelim ve herkes birebir lütfen kurallara uysun. Maske kullanımını da çok büyük bir sıkıntı olduğunu biz de bireysel olarak da gözlemliyoruz. Sayın Fahrettin Koca da dün yine bunun altını çizdi. Lütfen maskemizi koruyalım, takalım ki hastalıklardan, hem COVID-19'dan hem grip mevsimi geldi, bunlardan korunalım. Burada hemen bunun da altını çizelim grip demişken. Grip aşılarına ilişkin de tanımlamalar yapılıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız olmak üzere grip aşılarını yaptırmaları lazım bu dönemden itibaren. Ama grip aşısı COVID'e karşı korumaz. COVID aşısı da gribe karşı korumaz. Bunu lütfen altına çizelim. Yani mutlaka COVID-19 aşımızı da yaptırmamız lazım. Risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın grip aşılarını da yaptırmaları büyük önem taşıyor. Bu hafta içerisindeki en önemli gelişmelerden bir tanesi yerli aşı çalışmalarımızdı. 16 aşı var Türkiye'de yürütülen ama şu anda el bebeği, göz bebeği, gözümüzün nuru olan bir Türkovak aşımız var. Bununla ilgili önemli açıklamalar geldi. Kasım 2020'de başlatılmıştı inaktif aşı Türkovak. Bunun için şu anda geri sayım başladı diyebiliriz. Türkovak'ta gönüllülerin katılımıyla yürütülen bir faz 3 çalışması vardı. Bunun ara sonuçlarının yakın bir zamanda açıklanacağı bekleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının ardından acil kullanım onayı için başvuruda bulunulacak ve bu sürede olumlu geçerse seri üretime geçilecek. Yetkililerin verdiği bilgiye göre en geç yıl sonu itibariyle her şey yolunda giderse Türkovak aşısının kullanıma sunulması bekleniyor. Bu İnşallah. Arada orada bir de 3. röper dozla ilgili kıyaslanan bir çalışma daha yürütülüyordu. Sayın Fahrettin Koca da vatandaşları bu çalışmaya gönüllü olmaya çağrıldı. Bütün bunlar yolunda giderse Türkiye'nin eli bu aşılar anlamında da oldukça güçlü olacak. Yine bu aşıda şu anda Türkiye'de delta varyantı etkili biliyorsun Mustafa ve çok bulaşıcı. Seyri çok hızlı gidiyor. Bu yerli aşımızla ilgili diğer varyantlara yönelik araştırmalar yapılıyordu. Dün itibariyle bir açıklama geldi Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa Çalış'tan. Delta varyantının da çalışmalarla virüsün izole edildiğini söyledi. Alfa varyantında olduğu gibi bunda da çok etkili olmasının beklendiğini, ekibin hızlı bir şekilde çalıştığını, delta varyantına Türkovak'ın etkisini önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar sonrası göreceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Bizler de heyecanla o açıklamaları bekliyor olacağız.
Evet, inşallah. Şimdi bir de COVID-19 rehberinde hamileler için aşı güncellemesi yapıldı değil mi? Buna dair neler var?
Tabii buradaki en önemli özellikle son zamanlarda hepimizi üzen hamile yani anne adaylarında sıkıntılarla karşılaşmıştık. Vefat edenler olmuştu belli sayılarda. Şeyin başında COVID-19 salgınının başında tabii her şey çok yeni olduğu için hamilelerle ilgili bir durumda net değildi. Fakat daha sonra ulusal ve uluslararası çok çalışmaya imza atıldı. Ve bu çalışmalar gösterdi ki COVID-19 aşısı gebelerin de sağlığının korunması açısından şu anda olmazsa olmaz kriterlerden bir tanesi. O yüzden mutlaka rehberde bir Sağlık Bakanlığı tarafından da güncellemeye gidildi. COVID-19 aşısının gebeliğin herhangi bir haftasında yine hekimin bilgisi dahilinde olmak üzere aşı yapılabileceği söylendi. Bebeğe de hiçbir zararının olmadığı, anne adayına da bir zararının olmadığı, aksine tam tersi hem annenin hem de bebeğin sağlığını koruduğu yönünde bir açıklama oldu. O yüzden buradan gebelerimize de bu konuda altını çizelim. Bir an önce aşılarını yaptırmaları büyük önem taşıyor. Bir önemli gelişme ise eğitimde durum ne diye baktığımızda evet vakalar oldu. Demin söylediğimiz gibi genç nüfusta özellikle vaka artışları var. Ve bunda tabii en önemli etkenlerden birisi çocuklarımız okula gidiyorlar. İlk öğretim, orta öğretim ve lisede şu anda açık üniversitelerin yanı sıra. Çocuklar okula gidiyor ve artık virüsü çocuklar anne babalara, yani evlere ve büyüklere taşıyorlar.
Maalesef böyle yüzden, bir problem var.
Aynen öyle. Böyle bir durum var. Fakat okullar tedbirli bir şekilde davranıyor. Burada kesinlikle tek bir sorumluluk okul idaresi değildir ya da devlet erkanı değildir ya da vatandaşlar değildir. Bu savaşı kazanabilmemiz için mutlaka el birliğiyle, yani okul aile el birliği içerisinde tedbir kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Mahmut Özer hemen bir açıklama yapmıştı. En az 2 doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmenlerin oranının şu an itibariyle %91 seviyesinde olduğunu söyledi. Bunun önemli bir oran olduğunun altını çizmek lazım. Şu anda da okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımız da öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olmasıdır vurgusunda bulundu. Ve yine sınıflar kapalı olan, yani tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulun bulunmadığını söyledi. 850 bin dersin içerisinde elbette kapanılan sınıflarımız vardır. Onlar da peyderpey 10 günlük süre içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda, rehberde yayınlanan kriterler doğrultusunda sisteme geri dönmektedirler vurgusunu yaptı. Ve hiçbir koşulda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sayın Fahrettin Koca'nın da sık sık belirttiği gibi bu yeni dönemde asla okulların kapanmasının istenmediğini, tedbirlerin buna göre ayarlanacağının altı çizilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından da sağlık alanındaki gelişmeleri, hasta vefat sayılarındaki son duruma kadar bütün boyutlarıyla kabine toplantısında bu konunun ele alındığının altını çizdi. Ve Erdoğan küresel tehdide karşı en başından bu yana gerek sağlık altyapısındaki gücüyle, gerek üretim ve tedarik süreçlerinin devam ettirmesiyle dünyadaki kriz yönetimini en iyi sergileyen ülkelerin birisi olduğunu söyledi Türkiye'nin. Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Eğitim ARGE Merkezi'nde öğretmenlere ve personele yönelik geliştirilen COVID-19 hızlı antijen test kitinin de üretim aşamasına geldiğinin müjdesini verdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu kitin kullanıma geçmesiyle birlikte tabii ki tanı olanakları da çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek sevgili Mustafa.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan dünyadan ve Türkiye'den önemli sağlık haberlerini aktardı. Çok teşekkür ediyoruz bu önemli haberler için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın.
Sağolunuz. Haftaya güzel sağlık haberleriyle görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Efendim bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Pazartesi günü saatler Türkiye'de 15.05'i gösterdiğinde biz yine yayında mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Dün gitti, yarınsa henüz gelmedi. Yaşadığımız an bu an. Henüz nefes alıyorken, sağlığımız yerindeyken sevdiklerimizi, sevdiğimizi söyleyelim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne bakan.